Ayrım 2, sayfa 17. 1. Ezilen dünya ülkeleri içindeki milli meselede şiddet. 1.1. Genel olarak. Ezilen dünya ülkelerinin hemen hepsinde birden fazla milliyetler yaşıyor. Çünkü demokratik değerlerini tamamlamış değiller. Bu ülkelerde farklı etnik grupları bir millet halinde kaynaştırma süreci devam ediyor. Mazlumlar dünyasında içteki milliyet sorunlarını şiddete dayanarak çözmeye yönelenler, kendilerini kaçınılmaz olarak emperyalizmin kucağında bulurlar. Şiddet eylemlerini hangi ideoloji ve programla başlansın, bu bir Tunç yasasıdır. Özellikle emperyalizmin 1990 sonrası da milli devletleri ortadan kaldırmak için atağa geçtiği küreselleşme denen dönemde. Lenin, Marksizmin bir karikatürü. Emperyalist Ekonomizm başlıklı ünlü kitapçığında emperyalizmin eğilimini ortaya koydu. Ezilen dünya ülkelerini alabildiğine sömürebilmek için milli devletlerini de ortadan kaldırmak, tam sömürge haline getirmek. Çünkü her türden milli sınır, emperyalizmin azami sömürü eğiliminin önünde bir engeldir. O nedenle emperyalizm için ekonomi denetim altına almak yetmez, siyasal bağımlılığı da son vermek gerekir. Ezilen dünya ülkelerinin gümrükleri, kamu iktisadi kuruluşları, milli bankaları, tarımlarını destekleyen kurum ve uygulamaları, iş gücünün fiyatını yükselten sosyal kurum ve güvenlikleri olmamalıdır. Olanlar yıkılmalıdır. Devletleri küçültülmeli, hatta yok edilmelidir. Yalnız ezilen dünya ülkelerinin mi? Onlarla aynı konuma itilen Rusya ve Doğu Avrupa'daki orta halli ülkelerinde, hatta Çin Halk Cumhuriyeti gibi ABD'nin korktuğu sosyalist ülkeler de etnik ayrımcılıkla uğraşmalıdır. O nedenle bu çalışmamızı ezilen ve gelişen dünya ülkelerini dediğimiz her yerde, dünyanın bu geniş cephesinde kastediyoruz. Ezilen ve gelişen dünyanın milli ve dinsel ayrımcılıkla parçalanması veya dize getirilmesi olayını özellikle 1990 sonrasında bütün dünya yaşadı. Ancak asıl geleceği belirleyecek tarihsel olay ezilen dünyanın içinden gelişen dünyanın çıkmış olmasıdır. Dünün ezilen dünyası bugünün gelişen dünyası oldu. Dünün çıplakları bugünün onurlu insanlarıdır. Bu büyük olayda son yarım yüzyıl boyunca başı çeken Çin devrimidir. Dünya Emek Hareketi, Komünist Enternasyonu'nun 1920 yılında toplanan ikinci kongresinden bu yana dünyayı ezen ezilen milletler kamplaşmasıyla açıklıyordu. Yakın zamana kadar bu doğruydu. Ancak artık ezen emperyalist devletlerin karşısındaki insanlığı yalnız ezilen dünya kavramıyla tanımlayamıyoruz. Bunu yıllar önce saptadık ve emperyalizmin karşısındaki dünyayı iki bölükle tamamladık. Gelişen dünya ve ezilen dünya. Dünyadaki sermaye akışına bakınız. Artık Çin'den ABD'ye ve diğer gelişmiş kapitalist ülkeleri doğrudur. Avrupa, Çin'den kredi dileniyor. Gelişme, teknolojik atılımlar, aydınlık ufuklar, sanat ve kültürde yaratıcılık hepsi Çin'in temsil ettiği gelişen dünyadadır. Ve Afrika'nın, Asya'nın yoksul ezilen ülkeleri de gelişen dünya ile işbirliği yaparak emperyalizme direniyor ve gelişen dünya ülkeleri arasında girmeye çalışıyor. Türkiye aslında bu kümenin en umutlu ülkelerindendir. Gelişmiş kapitalist ülkeler 19. yüzyıldaki devrim coğrafyası konumunu daha 20. yüzyılın başında kaybettiler. Dünya devriminin ocağı daha o zaman Lenin, Atatürk ve Mao'ların saptadığı gibi mazlum ülkelere kaymıştı. Bu saptama doğru çıktı. Kıblesi Avrupa olanların hala gözlerinin Avrupa işçi sınıfında olması, şah zamanın anakroni ötesinde yüzyıllık bir saplantı işaret ediyor. Bugün emperyalist sisteme karşı mücadelenin esas gücü mazlumlar dünyasının içinden çıkan gelişen dünyadır. BRICS ülkeleri yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. 20. yüzyılın başında orta çağ koşullarında yaşıyorlardı. Bugün bu ülkeler artık ezilen değil, gelişen konumdadırlar ve dünya ekonomisinin dizginlerini ele geçirmektedirler. Emperyalizme karşı mücadelenin esas gücü gelişen dünyadır ve onların hala ezilen konumundaki müttefikleridir. İnsanlığın itici gücü ABD, Avrupa ve Japonya sınıfları değil, başta emekçileri olmak üzere gelişen ve ezilen dünyanın halklarıdır. Dipnot: Doğu Perinçek, Ezilen Dünya, Gelişen Dünya Oldu. Aydınlık 22 Şubat 2012. Emperyalizmin bu saldırısına direnecek devletleri ve kurumları olan Çin, Hindistan, Vietnam ve bazı Güney Amerika ülkeleri büyük atılımlarını sürdürdüler. Aralarında bölgesel birlikler kurdular. Ezilen dünyanın birçok ülkesinin devletleri de 1990 sonlarındaki küreselleşme saldırısıyla deyim yerindeyse sanallaşma sürecine girdiler. Sovyetler Birliği gibi bir zamanların süper devletleri bile doğuldu. Yugoslavya iç savaş ve dış savaşta 6, hatta Kosova ve Vojvodina'yı da hesaba katarsak 8 parçaya bölündü. Çekoslovakya barışçı yoldan 2'ye bölündü. Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi ve 3'e bölündü. Libya parçalanıyor. Suriye'de etnik ve mezhepsel çatışmalar kışkırtıldı, tehdit sürüyor. Bütün bu uygulamaları ABD milli ve dinsel ayrılıkçılığı kullanarak yürüttü ve yürütüyor. Sömürgelerin emperyalizme karşı bağımsızlığını kazanması süreci aslında 1975 yılında Vietnam, Kamboçya ve Laos'un ve arkasında Angola, Mozambik, Gine, Bissau, Zimbabwe ve Güney Afrika gibi ülkelerin kurtuluşuyla tamamlanmıştı. ABD emperyalizminin rakibi Sovyetler Birliği'ni dağıttı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin inisiyatifi ele geçirmek için zamana ihtiyacının olduğu koşullarda 1990-2010 arasında ezilen dünya ülkelerinin içindeki farklı milletlerin sözüm ona bağımsızlık hareketleri doğrudan ABD tarafından desteklendi ve ezilen dünya ülkelerinin sömürgeleştirilmeleri amacıyla kullanıldı. Bunun tek bir istisnası yoktur. Örnek ise çoktur. Yugoslavya'daki Hırvat, Sloven, Boşnak, Makedon, Kosova, Arnavut, Karadağ Milli Bağımsızlık Hareketleri, Irak'taki Barzani Talabani Hareketi, İran'da PKK'nın uzantısı olan PIJAK, Rusya'daki Çeçen Hareketi, Doğu Timur'un Endonezya'dan koparılması, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Tibet ve Uygur Hareketleri, şimdi gündemde olan Suriye'deki Kürt ayrılıkçılığı ve mezhep çalışması. Asya ve Afrika'nın çeşitli ülkelerindeki ayrılıkçı hareketler hepsi ABD emperyalizmi tarafından desteklenmiş ve emperyalizmin aletleri olmuşlardır. Burada şiddet kullanmak belirleyicidir. Ezilen veya gelişen dünya ülkelerinde şiddete başvuran bir milli hareket, baş edemeyeceği bir güçle hesaplaşmaya girince kaçınılmaz olarak büyük kuvvetlerin yardımına sığınmaktadır. O büyük devlet de 1945 yılından günümüze ABD emperyalizmidir. Şurası çok önemli. O milli hareket başlangıçta ilerici program ve sloganlar öne sürse dahi silahlı mücadelede ziretince ABD emperyalizmiyle işbirliğinden kurtulamamakta ve gerici bir milli hareket olmaktadır. 20. yüzyıl bu açıdan zengin deneyimlerle doludur. Hepsi de şunu kanıtlamışlardır. Ezilen ve gelişen dünyada ve sosyalist ülkelerde hangi iddialarla başlarsa başlasın, milli hareketler silahlı mücadeleye girişince emperyalist devletlerle işbirliğine yönelmişlerdir. 1-2. Milli hareketin ilericiliğinin ölçütü. Kapitalizmin yükseldiği demokratik devrimler çağında milli hareketin ilericiliğinin ölçütü feodalizme karşı olmasıydı. Kapitalizmin emperyalizme dönüştüğü milli demokratik devrimler çağında ise milli hareketin ilericiliğinin biricik ölçütü emperyalizme karşı tavrıdır. Bunu Lenin 1920 yılının Temmuz ayında Komünist İnternasyonel 2. Kongresinden başlayarak ortaya koymuş ve bütün tarih bunu doğrulamıştır. 28 Temmuz 1920 günü kabul edilen ve Lenin'in önerdiği milli ve sömürge sorunu üzerine kararda dünyanın ezen ve ezilen milletler olmak üzere iki kampa ayrıldığı saptanır. Bu emperyalizm çağının temel karakteridir. Ezenler emperyalist devletleri milletleridir. Ezilen milletlere örnek olarak 3 ülkenin adı verilir. İran, Türkiye ve Çin. Komünist İnternasyonel bu kararında ezen ve ezilen milletler ayrımının bütün tezlerin ana fikri olduğunu belirtir. Dünya devrimci hareketleri 1920 yılından sonra ilerici gerici saflaşmasında ölçüt olarak emperyalizme karşı mücadeleyi esas almışlardır. Milli hareketler de bu eksende değerlendirilmişlerdir. Emperyalizme karşı olan milli hareketler devrimci milli hareket, emperyalizmle işbirliği edenler ise gerici milli hareket olarak nitelendirilir. Lenin bu bağlamda emperyalizmin yedeğine düşen, emperyalizmin kullandığı gerici halklar örneğini verir. Dipnot ve Lenin, Gesamtwerke toplu eserleri, cilt 31, Das Verlag, 7. basım Berlin 1978, sayfa 228-229. Bu konuda ayrıca bakınız Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, kaynak yayınları 3. basım İstanbul Temmuz 1922 ve .i.Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, çeviren Muzaffer Erdoz. Sol yayınları 1. basım Kasım 1968 sayfa 183. 1917 sonrasındaki devrimci milli hareketlerin örnekleri Türkiye, Afganistan, Çin, Hindistan, Cezayir, Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, Küba, Nikaragua, Venezuela ve Afrika ülkelerinin kurtuluş savaşlarıdır. Gerici milli hareketlerin örnekleri ise İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği içinde ve Balkanlarda Hitler emperyalizmle işbirliği yapan milli hareketler, özellikle 1990 sonrasında ise ABD işbirlikçisi Çeçen, Talabani, Barzani hareketleri, Doğu Timur, Tamil gerillaları, Afrika'daki ayrılıkçı hareketler, PKK bölücülüğü ve Suriyeli İran'daki Kürt ayrılıkçılığıdır. 1-3. Sosyalist ülkelerin deneyimleri. Bu konuda Rusya ve Çin deneyimleri de bizim için öğreticidir. 1975 ve 1977 yıllarında Çin Komünist Partisi'nin çağrılısı olarak Çin'i ziyaret ettiğimiz zaman Çin'in milli meselenin çözümü üzerinde deneyimlerini uzun uzun dinledik. Mao Zedong'dan sonra sırasıyla partinin ve devletin başına geçen birinci yöneticiler Hua Guofeng ve Hu Yaobang ile saatlerce konuştuk. Yine Çin'in efsane devrimcilerinden ÇKP'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Kang Blao ile çok aydınlatıcı görüşmelerimiz oldu ve uzun yıllar Politbüro üyeliğiyle Dışişleri Bakanlığı yapan Wu Qishen ile bir aydan uzun süre birlikte gezi yaptık. ÇHC Başkanı Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı ve Xinjiang Uygur Bölgesi'nin yöneticisi İsmail Ahmet ve Timur'da devam et yanında çeşitli düzeylerde Uygur ve Kazak yöneticileriyle de konuştuk. Hepsi aynı deneyimi özetlemişlerdir. Gelişen ve ezilen ülkeler içindeki milli sorunları, silahlı mücadele yöntemini çözmeye girişen örgütler, emperyalizmle işbirliğine mecburdurlar. Türkiye'deki Kürt meselesi açısından da altını çizerek uyarıcı görüşler dile getirmişlerdir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin son döneminde Gorbaçov'dan sonraki ikinci öneri olan ve uzun yıllar SBKB Merkez Komitesi'ne bağlı ideolojik büronun sekreteri olarak çalışan Igor Ligachev ile 1993 yılı Ocak ayında İstanbul'da Etap Marmara Oteli'nde yaptığımız 5 saatlik sohbette bu meseleyi 80 yıllık Sovyet Birliği tecrübesi açısından da konuştuk. Daha sonra 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası Avrasya Konferansı'na geldiği zaman yine uzun görüşmelerimiz oldu. Dipnot: Bu görüşme konusunda daha geniş bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Stalin'den Gorbaçov'a Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş ve sosyalist devrimi sürdürme. Kaynak Yayınları gözden geçirilmiş 4. basım İstanbul Şubat 2010 sayfa 23. Ligaçev'de sosyalist ülkeler ve ezilen dünya ülkeleri içindeki milli meseleleri şiddet yolunda çözmenin varacağı sonuçlara dikkat çekti. Silaha sarılanlar bu yolda ısrar ettikleri zaman emperyalist devletlerin güdümüne gitmek zorunda kalırlar. Hep böyle olmuştur. 1-4. Dünya devrimci örgütleri Kürt isyanlarına hangi konumdan baktı? Bu konuda Mehmet Perinçek'in Sovyet Devlet Kaynaklarında Kürt İsyanları başlıklı kitabını lütfen inceleyiniz. Dipnot: Mehmet Perinçek, Sovyet Devlet Kaynaklarında Kürt İsyanları, Kaynak Yayınları 3. basım İstanbul 2012. Ayrıca Doğu Perinçek'in Komünist İnternasyonel Belgeleri inceleyip yayınladığı Komiten belgelerinde Türkiye 3, Kürt sorunu başlıklı derlemede çok aydınlatıcıdır. Dipnot: Doğu Perinçek Komiten belgelerinde Türkiye 3, Kürt sorunu çeviren Fatma Altunkal, Şule Perinçek. Kaynak Yayınları yeniden düzenlenmiş 2. basım İstanbul Nisan 1994. 1917'den bugünlere kadar dünya sosyalist ve devrimci örgütlerinin Kürt isyanlarına tavrı aynıdır. Emperyalizme karşı konumlanıyor mu? Ona bakmışlardır. Ve görmüşlerdir ki Kürt isyanlarının hemen hemen hepsi emperyalist devletlerin güdümündedir ve planları içinde rol üstlenmiştir. Nedenlerini yukarıda belirttik ve bu kitap boyunca PKK pratiğinde inceleyeceğiz. Meseleyi anlamak ve burada Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin resmi görüşünü yansıtan İ. Levin'in tahlilini özetle aktaracağız. Tırnak, parantez, 3 nokta, parantez kapatıyor. Daha ileri bir aşama olan milletme sürecinde geçen, toplumla millet öncesi aşiret aşamasında bulunmayı sürdüren farklı geri kalmış öğeler çatışmaktadır. Örnek olarak İran'daki ve Türkiye'deki Kürtler böyledir. Yeni devlet bütün boy ve aşiret farklılıklarını ve imtiyazlarını bir potada eritmekte ve merkeziyetçi politikayla aşiretlerin kurtarılmış bölgelerinin kalıntılarını tasfiye etmektedir. Aşiret liderleri ise buna ayaklanmaya cevap vermektedir. Türkiye'deki Kürt isyanı feodal asetik karşı devrimin son hareketidir. Programı Milli Kürt Programı olmamış, Türkiye'deki bütün gerici öğelerin programı olmuştur. Kürt isyanının tasfiyesi, Türkleştirme politikasının güçlenmesi ve merkezleşme takip etmiştir. İngiliz emperyalizminin çıkarları kesinlikle Doğu ülkelerinin mali bütünleşmesinde, onların bağımsız gelişiminde değildir. Emperyalizmin doğudaki kalesi, geniş ölçüde onun bu ülkelerdeki gerici öğelerle bağlantısı üzerine kurulmuştur. Aşiret hareketleri onun elinde doğudaki devrimleri durdurmak için muazzam bir silaha dönüşmektedir. İngiltere'nin Türkiye'deki Kürt hareketindeki, Afganistan ve İran'daki aşiretlerin ayıklanmalarındaki rolü gayet iyi bilinmektedir. Dipnot I. Levin, Problema Nacional Noi, Consolidatsil, Nazarbejnon, Vostaki. 6 Ekim 1930, sayfa 123. V.D. den aktaran Mehmet Perinçek, Sovyet devlet kaynaklarında Kürt isyanları, kaynak yayınları, İstanbul, Kasım 2011, sayfa 131. V.D. Bu ölçütler ve deneyimler ışığında bütün örgütlenmesini ve programını daha en baştan etnik temellere dayandıran, bütün siyasetlerini ve pratiğini etnik temelde ayrı bir devlet kurumu hedefine göre belirleyen PKK'yı inceleyelim. Ayrımın sonu. Sayfa 24.